Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu, kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya devam ediyor. Ve onun güzel hayatından bize örnek teşkil edecek hadiseleri, hocamın kıymetli bilgilendirmeleri ve kıymetli yorumlarıyla sizlerle paylaşıyoruz efendim. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına tekrar tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu program ve bu programlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, onun cemaliyle buluşmamıza vesile olur da biz de Peygamber Efendimizin huzurunda böyle yerimizi alıveririz inşallah diye de bir duayla başlayalım hocam. İnşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Cümlemizden inşallah.
Allah razı olsun. Bu hafta Hendek gazvesini İnşallah sizden dinleyeceğiz.
İnşallah.
Bu gazve müşriklerin Müslümanlara karşı açmış olduğu en şiddetli savaş diyebiliriz belki de,
evet,
değil
öyledir.
Mi?
Evet öyledir. En şiddetli, en büyük.
Müslümanları artık adeta ortadan kaldırmak, yok etmek adına böyle diş biledikleri bir savaştır,
evet,
Hendek gazvesi.
Evet.
Usul bakımından, yöntem bakımından diğer savaşlardan ayrı bir özelliği var.
Evet.
Bir savunma savaşı, aynı zamanda savunma gazvesi. Nasıl gelişti hocam? Neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Buyurun.
İnşallah Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi. Ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Hendek Savaşı, Hazreti Peygamber'in en çetin, en zor şartlarda ve birçok tehlikenin bir arada olduğu önemli bir hadise bu Hendek gazvesi. Zilkade Şevval, Zilkade 5 Mart 627 tarihli bir savaşın adı aslında. Bu savaşın diğer bir ismi de Ahzab Savaşı.
Ashab Savaşı.
Ahzab.
Ahzab.
Bu suresi de var, Ahzab suresi.
Evet.
Ama bu sureden mütevellit değil. Aslında Hazreti Peygamber'e karşı, Medine Müslümanlara karşı Kureyş'in bir ittifak çağrısı oldu muhtelif kabilelere. Hı hı. Başta Yahudiler olmak üzere bu Hayber'e sürülen Yahudiler vardı, Beni Nadir'den. O Beni Nadir Yahudileriyle birlikte müşriklerin bir ortak çabası, gayreti, bir ilanda bulundular. Müslümanlara karşı Medine'de tarihten kaldırma, artık Müslümanları tarihin sayfalarına gömme planı, ortadan kaldırma, yok etme, bu doğru bir ifade, planına tabi oldular. Ne yaptılar? Birçok kabileye ilanda bulundular, buyurun diye. Böyle Kureyş baş çekmek üzere Hayber, Gatafan, Fezare, Esed oğulları, Süleym oğulları gibi önde gelen kabileler önderliğinde, yine bunlara takviye ile irili ufaklı birkaç kabilenin bir ara geldiği, yani birçok kabileyle oluşan bir mücadele, 10-12 binlik bir ordu hazırladı Kureyş. Başta Ebu Süfyan olmak üzere Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bir taarruz olacak. Efendimiz bu haberi aldı ve ardından sahabi-i güzin efendilerimizle oturdular, istişare ettiler. Efendimizin her zaman yaptığı hallerden bir tanesiydi bu istişare. İstişare neticesinde de tabii iki ihtimal vardı. Birincisi, ya taarruz yapılacaktı, yani göğüs göğüse harp edilecekti. İkincisi, Medine'yi müdafaa edip Medine içerisine çekilecekti. Medine sokakları biraz dar olduğu için açık bir yeri vardı. 1,5 kilometrelik bir alanı vardı. Bu alanda asker konum alacaktı, siper edinecekti. Böyle iki ihtimal vardı. Bu istişare tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nahl Suresi ile Enbiya Suresi'nde geçen Fes'elu ehle zikir, bu işi bilenlerle, bu işten anlayabilenlerle, ehliyle istişareyi çokça ehemmiyetliyordu Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu istihbaratıyla birlikte ne yaparızı sahabeye söylüyorlardı. Ama istişare neticesinde de Resulullah Efendimiz itaati ve teslimiyeti istiyordu. Her ne karar çıkarsa çıksın itaat ve teslimiyet diye. Selman-ı Farisi henüz daha yeni Müslüman olmuş. Yani 5. sene içerisindeyiz. Selman da 5. sene içerisinde Müslüman olmuş. Selman-ı Farisi de katılmıştı bu istişareye. Dedi ki, ya Resulallah dedi, müsaade buyurursanız ben bir teklifte bulunabilir miyim dedi. Tabii dedi, buyur sen de söyle teklifini dedi. Efendimiz'e ilham olunmuştu aslında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir düşüncenin, böyle bir fikrin zaten sahibiydi. Yine böyle bir çukur kazıp, endek kazıp gibi. Selman-ı Farisi daha önce tecrübe edilmiş ve bu tecrübenin de bilgisinden istifade edilmiş. Yani harekete de geçirilmiş. Bu tecrübeyle amel de edilmiş. Neticeyle.
Netice de alınmış bu tecrübede.
Tabii, netice de alınmış bir tecrübeyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyurdular ki, ya Resulallah, biz İran'da, Fars'ta, İran bugünün İran'ı, Fars'ta düşman çok tehlikeli olduğu zaman, büyük olduğu zaman mevcut cepheyi kazardık dedi. Hem de öyle bir kazardık ki üzerinden atlanılmaz, içine düşünce de dışarıya çıkılmaz boyda kazardık. Bu haliyle müdafaa ederdik ve düşmanı bertaraf ederdik buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fikri çok beğendi. Tasdik olundu. Zaten gönlünde de böyle bir şey vardı. Dedi ki tamam dedi, bu güzel bir fikir. Biz bunu bu şekliyle uygulayalım diye sahabeye istişare neticesini ilan etti. Tabii sahabe Uhud'dan bir ders almıştı. Malumumuz biz daha öncesinde bir Uhud Savaşı yaşadık. Evet. Uhud Savaşı'nda ciddi şehitler verdik ve akabinde bir pişmanlık da oluşmuştu, nedamet de oluşmuştu o vakitte. Bir ders almıştı ashab. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in burada istişaresine ehemmiyetle kabul ederek o işe koyulacaklardı. Tabii burada şu çok mühim. Burada herhangi bir karar alınırken kalbi ve imani düşünmek. Önce imani ama kalple düşünmek gerekiyor. Nefs ve akıl işin içerisine girdiği zaman iş biraz başkalaşıyor. Yani netice nefse kaydığı zaman hüsran da olabiliyor. Allah yardımını kesiyor. Ki bu Hendek'te de böyle olacak. Hendek Savaşı'nın sonlarına doğru Allah-u Teala'nın var olan yardımı zahir olarak ortaya çıkmaya başlayacak. Bunu göreceğiz inşallah. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek kazma kararını aldıktan sonra tabii nereden nereye kadar kazılacak? Bu Hendek Mescid-i Nebevi'nin kuzeybatısında kalıyor. Kuzeybatı kısmının 1,5 kilometre kadar ilerisinde. Yani Medine'nin biraz dışarısında. Hatta bu Kureyza Yahudileri, Nadir Yahudileri örgütleyerek Medine'deki Yahudileri yoldan çıkarıp kendilerine dahil edip tabirlerinde ise Hazreti Peygamber ve ordusunu Medine'den hareketle arkadan kuşatıp aynı Uhud'daki gibi preslemek istiyorlardı. Böyle bir hedefleri de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi de aldıktan sonra oraya ordu da gönderecek. 3'er yüzlük, 2'şer yüzlük ordular gönderip Medine'de bir gezip dolaşacak, oraları kolaçan edecek. Yani oraların asayişini sağlayacak bir gezi yaptıracak doğruda. Bu daha sonra gelecek, konuşacağız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kazma işini 10'ar kişilik gruplarla uzun bir mevzide yaptıracak. Yani uzunluğu takribi 5,5 kilometre.
Evet.
Yani bir hendek kazılacak ama bu hendek 3-5 metrelik bir hendek değil. 5,5 kilometre. Yani bugün Erkam Radyomuzun bulunduğu yer Çamlıca. Yani Çamlıca'dan Üsküdar'ın daha ilerisini düşünün. Belki yoluyla harem kadar bir yer, böyle uzun bir yer kazılacak. Bunun da genişliği kaynaklarımızda iki rakam veriliyor. Bunlardan birisi ortalama 5 metre ile 9 metre genişliği arasında. Yani 4.62 ile 9 metre arasında bir genişlik. Demek ki yer yer, bazı yerler 5 metreye yakın kazılmış, genişlikten bahsediyorum. Bazı yerler 9 metreye ulaşmış genişlik olarak. Bu haliyle bir de derinliği olacak. Yine 3.5 metre ile 4.5 metre arasında bir derinliği olacak. Yani o zamanın şartları içerisinde dozer yok, kepçe yok, çok gelişmiş aletler yok. Neyle kazacaklar bunu? İşte kazmayla, kürekle, ellerindeki balyozlarla. Taş çıkacak, kayalar çıkacak. Bunlar kırılacak, parçalanacak vesaire. Uzun bir şey gerektiriyor. Çalışmayı gerektiriyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu toprak da çıkacak şeyden. Kazdığımız kuyudan toprak çıkacak. Bir hendek kazılacak ama işte 5,5 kilometre uzunluğundaki, işte ortalama 5,5-9 metre genişliğindeki ve 3,5-4,5 metre derinliğindeki bu kuyunun toprağı da var. Efendimiz o toprağı da kendi tarafına doğru, Medine tarafına doğru siper yaptırıyor. Yani yükseltiyi biraz daha artırıyor. 3,5 metre 5 oluyor. O şeyle beraber daha fazla bir yükseklik kazanıyor. Oradan siper alıyorlar. Tabii Medine'nin bir bölgesi de sık hurma ağaçlarıyla bina araları, kale gibi birbiri aralıkları var. Oralarda nöbetçi askerler gönderiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oraları kazdırmıyor. Oradan başlayıp taşeye kadar getiriyor. Hatta Şeyhain bölgesi var. Orasıyla neresiydi? Bu Mezat arası. O araya peygamberimiz büyük bir hendek kazdıracak. Tabii savaş da çetin bir savaş olacak. Çok güçlü bir savaş olacak. Hava kış. Mevsimde biraz kurak geçmiş. Yiyecek az. Toprak zemin sert. İnsanların zaten açlığı var. Artı zayıflığı var. Bununla birlikte bir de arkadan gelen tehlikeler var. Yani tek tehlike yok. Birkaç şey var. Bunlardan birisi hava şartları. Yani kış şartları. Zor. Ortam çok zor. İkincisi müşrikler çok kalabalık bir ordu. 10-12 binlik bir orduyla. Müslümanların sayısı 3 bin kadar. Bir diğeri de ihanetler var. Yani her biri, hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz'den hatırlıyorum, diyor ki bazen öyle bir hale gelirdik ki, bu Sel Tepesi var. Adı Selle. Sel Tepesi'nin olduğu yere çıkar bakardık bazen. Oradan Medine görünürdü diyor. Hani Beni Kureyza Yahudileri ve Yahudi toplulukları bir ihanette bulunup bir saldırıda bulundular mı? Medine'de bir karışıklık var mı diye şöyle kafamızı kaldırıp bazen bakardık diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashabtan birisini bu haberin doğruluğuyla alakalı yönlendiriyor. Bir bak bakalım diyor. Gerçekten Kureyza Yahudileri ve sair gruplar bizimle alakalı arkadan bu şekliyle kuşatmaya dönecekler mi, dönmeyecekler mi?
Evet.
Ama diyor burada şöyle bir siyaset, politika yapıyor peygamberimiz. Diyor ki eğer bu haber doğruysa bunu bana sessizce kulağıma söyle. Ha yok, bu haber gerçekse, haber doğruysa ilan et. Sessizce kulağıma. Haber gerçek değilse, uydurma bir haberse
ilan et.
O zaman ilan et. Yani ashabın morali bozulmasın, üzülmesinler. Çünkü evinde olanlar var. Memleketi sadece olduğu için olanlar var bu ekibin içerisinde. Daha sonrasında bazıları gelip, başta münafıklar, kalplerinde eğrilik olanlar kaçma planları yapacaklar iş ciddiye bindikten sonra. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mevcut ashabın da morali bozulmasın, canı sıkılmasın diye burada bir ince bir hareket yapıyor. Eğer haber doğruysa, bir ihanet söz konusuysa sessizce kulağıma. Ama yok değilse o zaman ilan edebilirsin. Bunda bir beis yoktur diyor Peygamberimiz.
Evet.
Haber doğru olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sessizce söyleniyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ilan etmeden kazmalara başlıyorlar. Resulullah bizzat çalışıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bizzat çalışıyor. Yani emir komuta verip de geride bekleyip çadırında oturup, hatta bunu teklif de ediyorlar Efendimiz'e. Ya Resulullah, biz senin yerine de kazarız. Siz buyurun oturun dediklerinde, hayır diyor, benim de Allah'ın rahmetine ihtiyacım var. Bu önemli bir örnek. Yani bir şahsiyetin, reis olan bir şahsiyetin, lider olan şahsiyetin, yani toplumun önünde yürüyen insanların en önde olmaları gerekiyor. Efendimizin her halinde bu var. Seferlerine gittiğinizde bakıyorsunuz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en önde gidiyor. Cepheye gittiğinizde bakıyorsunuz, en önde cephede savaşıyor. Ama cephe gerisine düştüğü zaman, yani savaş bitip geri dönülmeye başladığı zaman arkadan geliyor. Hem düşman geri döner, saldırırsa geriye dönüldüğünde yine cephenin önünde olacak. Hem de arkada dökülenler olursa, yorgunlar olursa, hastalar olursa ya da yaralılar olursa onlarla ilgilenecek. Bu çok önemli. Efendimiz verilen emre önce kendisi tabi oluyor. Ve sahabi o zor şartlara rağmen, burası çok mühim. Yani bunlar kaynaklarımızda çok fazla rivayetler, bunlar bu yok ama bunu görmedik. Yani bu kadar şartların zorluğu, yani hava şartları zor, kış. Artı kurak da geçmiş, açlık var. Hatta diyor ki sahabi, bazen böyle kokuşmuş bir arpa gelirdi de, işte çok böyle günü geçmiş, yani diyelim günümüz itibariyle, yani böyle kokuşmuş bir yağ gelirdi. Kavururken bile kokusuna tahammül edemezsiniz. Biz onu yerdik diyor. Yani bu da var, kıtlık da var. Artı düşmanın da sertliği var. Sahabi şikayet etmiyor. Haline şükür halinde. Hale şükür, şikayetten uzak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat ve ittibada bir adım geri atmadan tabi olup savaş meydanında kılıç sallıyor sahabi efendilerimiz.
Evet.
Burada tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her 10 kişilik gruba görev veriyor. Bu her 10 kişi kendi bulunduğu bölgeyi kazıyor. Ellerindeki malzemelerle kazıyor. Bazen kendi aralarında şakalaşıyor sahabi. Bazen çok sert durumlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah burada bir kaya vardı, denk geldik, çözemedik diye ondan yardım istiyorlar. Burada bir anekdot var. Zeyd bin Sabit'ten bir anekdot. Ona değinelim isterseniz. Bir şaka yapıyorlar Hazreti Zeyd'e. O da hendeyi kazmakla görevli. Tabii nöbetleşe kazdıkları için o uyumuş. Silahları da yanındaymış, kılıcı vesairesi. Sahabenin bir tanesi de bu Umare radıyallahu anh uyuduğunu görünce kılıçlarını almış saklayıvermiş. Korkmuş. Hazreti Zeyd uyanınca bakmış, kılıçlar yanında yok, silahları yok, savaş aletleri yok. Hemen peygamberimize koşmuş. Demiş ki ya Resulallah, böyle böyle ben kalktım, yanımda aletlerimi bulamadım diye. Efendimiz uykucu seni, uyuyakaldın ha demiş, böyle ona takılmış. Sonrasında kim aldıysa getirsin ya da haber olan varsa haber versin. Umare de kalkmış, ya Resulallah ben şaka olsun diye yapmıştım demiş. Efendimiz bu şekilde korkutarak şaka yapmayı yasaklamış. Demiş ki yani insanlara böyle şaka yapmayın. Neticede hassas olunan, korkutma esaslı şakalardan uzak durmak lazım. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bazı şaka adına yapılan saçmalıklar var. Yani insanlar ne anne dinliyor, ne babaanne dinliyor, ne dede dinliyor, ne baba dinliyor. Çok af buyurun, abuk subuk diyelim. Şaka bile denmeyecek. Belki de alay etmeyle, bu şaka değil, alay etmenin adı aslında. İşler çeviriyorlar. Bunlar hoş değil. Hazreti Peygamber bunlara müsaade etmiyor. Hatta şakasına yalan da söyletmiyor.
Evet.
Yani çocuğunu çağırıp evladım bak sana ne vereceğim diyen anneye bir şey verecek misin diye soruyor Peygamberimiz. Elinde birkaç parça hurma varmış Efet ya Resulallah, bunları vereceğim deyince vermeseydin yalan söylemiş olurdun diyor.
Evet.
Ya bunlar çok ince noktalar aslında. Bu bir anekdot, onu söyleyerek geçelim. Bir diğeri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi sahabeyi kazarken Efendimiz'e sıkıştığı yerlerde çağırıyorlar. Resulullah'ın insan gücü, beden gücü sıradan bir beşer gücünün üzerinde. Kendisi indiği zaman, yani balyoz alıp kayaya vurduğu zaman kayadan kıvılcım çıkartacak kadar güç sahibi. Geldiler yine bir defasında, dediler ki ya Resulallah bu kayaya denk geldik, biz bunu çözemedik, buradan alamadık, kıramadık, bize yardım eder misiniz diye. Efendimiz hendeye indi, balyozu eline aldı. Tabi orada bir müjde de var. Üç tebişirat dediğimiz müjdeler var. Efendimiz balyozu kayaya vurdu. Kaya şöyle bir parçalandı. Efendimiz Şam'ın fethini, yani o zamanın Bizans'ı Şam'a kadar gelmiş. Yani Bizans'la Müslümanların cephede karşı karşıya geleceği ve Bizans'ın mağlup edilip Şam'ın fethedileceği. Bir diğeri ikinci defa vurduğunda İran'ın fethini, Fars bölgesinin, Farisi diyarının fethini müjdeliyor. Bir diğeri de Yemen'in fethini müjdeliyor Peygamberimiz. Oraların anahtarları verildi bana diyor. Hazreti Selman diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Selman-ı Farisi'ye ey Selman diyor, bu biraz önce vermiş olduğum diyor o müjdeler, bu fetihler Allah'ın izniyle sizlere nasip olacaktır diyor. Yani sizler Şam'ı fethedeceksiniz. Heraklius sizden kaçacaktır diyor. Ardından hakim olacaksınız bu bölgeye, Yemen fetholunacaktır diyor. Selman-ı Farisi ben bunların tamamına şahit oldum buyuruyor.
Eyvallah.
Hazreti Ömer döneminde bu fetihler gerçekleşmiş oluyor.
Evet. Hocam şöyle bir teknik soru sorsam.
Buyurun.
Bu hendek az önce ne kadar uzun olduğundan, ne kadar derin olduğundan 5,5 kilometreye, işte genişliği 4,6 metre.
Derinliği de
3,5 metre
kadar,
kadar. Kaç günde bitiriyorlar bu kazım işini ve bu hendek bittikten sonra ne kadar sonra savaş gerçekleşiyor?
Hocam şöyle, hendeğin süre olarak şu kadar süre kazıldı diye malumatımız yok. Yani sahabi çok kısa sürede bunu yapmaya çalışıyor. Belki 10 gün, belki 15 gün, belki 20 gün. Yani ellerindeki imkanları kullanarak. Yalnız savaş 24 gün sürüyor. 24 gün savaş sürdükten sonra, bittikten sonra yavaş yavaş hendek kapatılmaya başlanıyor.
Hendeyi kapatıyorlar.
Tabii hendeyi kapatıyorlar. Neden? Çünkü Medine'nin önünü kapatmış oluyoruz, kesmiş oluyoruz. Hendek kapatılıyor. En sonunda 80'li yıllara kadar o izi varmış hendeğin. 80'li yıllardan sonra da bulunduğu bölgeye asfalt dökmüşler. Artık hendekten iz kalmamış hocam. Şu an için gittiğimiz, yani şurada şu bölge hendek bölgesidir diyebiliyoruz ama hendeğin orada alameti kalmamış.
Evet, asfalt var.
Asfaltlanmış. Evet. Orası artık o şeyi kapanmış gitmiş.
Evet. Hocam şunu da sorsam, belki sırası geldi ama şimdi az önce bir şey ifade ettiniz. Dediniz ki hendek kazıldığı dönemde, kazılırken Müslümanların bir maddi sıkıntısı var, bir kıtlık var, açlık var.
Evet.
Ve dolayısıyla Müslümanlar böyle
çok rahat bir şekilde sahabe efendilerimiz, peygamber efendimiz rahat bir şekilde bu işlem gerçekleşmiyor. İşte çok zor şartlar altında bu hendek kazımını yapıyorlar. Bize örnek olacak, böyle bizim de dersler çıkartabileceğimiz o hendek kazma esnasında bize ders verebilecek olaylar var mı?
Var, var hocam. İki olay var. İki olay var. Birbirine benziyor. Birçoğu var ama burada değiniliyor. Bu da kitabımızda da yeri var bunun. Mesela bir tanesi sahabe efendimiz Hazreti Peygamber'e bir yine kaya parçası çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ediyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem giriyor hendeğin içerisine. Tekrar şeyi alıyor. Eline balyozu alıyor. Hı hı. Şöyle balyozu kaldırdığı zaman karın bölgesi açılıyor Resulullah'ın. Sahabi bakıyor ki orada bir şey bağlanmış. Dikkat ediyor. Diyor ki acaba bu ne ki diyor. Tekrar kaldırdığında bakıyor oraya taş bağlamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani karnın içerisine taş bağlamış. Mideyi bastırmış açlıktan dolayı. Üzülüyor, kahroluyor. Efendimiz'den izin istiyor. Diyor ki ya Resulallah diyor bana müsaade eder misiniz diyor. Ben diyor şöyle bir çıkabilir miyim diyor. Evime kadar gidebilir miyim diyor. Tabii diyor buyur diyor. Gidiyor. Tabii evde bir şey bulamayınca çarşıya varıyor. Bir Yahudi ile anlaşıyor. Su çekiyor kuyudan. Develerini suluyor. İşte her şey başına, kova başına da bir hurma, iki hurma anlaşıyor. Şöyle bir avuç hurma ediyor. Peygamberimizin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, lütfen diyor, bunlardan yiyin diyor. Efendimiz diyor, tabii ona önce soruyor Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, neden betiniz benziniz bu kadar sarardı diyor. Açlıktan diyor. Sonrasında fırlıyor gidiyor, işini halledip geliyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bunu sunuyor. Diyor ki sen diyor Allah'ın Resulünü çok seviyorsun galiba diyor. Canım feda olsun ya Resulallah size diyor. Anam babam feda olsun, ömrüm feda olsun size diyor. Böyle deyince Efendimiz buyuruyor ki şunu bil diyor. Resulüne bu kadar muhabbeti olana muhabbet karşılığında elbette bir takım musibetlerle imtihanlar gelir. Bu imtihanlara karşı sabırlı ol diyor. Şu dağın üzerindeki karın suyu nasıl erir? Vadiye ulaşırsa hızlı bir şekilde sana da bu şekilde bazı musibetler gelir. O musibetlere sabret diyor. Yani bir bedel var. Resulullah'ı sevmenin bir bedeli var. Ama bir hadise de şu. Yani buradan çıkarabileceğimiz aslında ana mesele şu. İman zahir gösteriyor kendini. Sahabi Resulullah'ı seviyor. Sadece seviyorum demekle bitirmiyor. Bunun da zahirini gösteriyor. Mesela bir diğer örnek Cabir radıyallahu anh. Yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kuyuda yine bu haliyle hendekte görüyor. Yine onun betinin benzinin sarardığını görüyor. Eve varıyor. Diyor ki hanımına ya diyor evde yiyecek bir şey yok mu diyor. Yani şöyle diyor çok az bir arpa var diyor. Hı hı. Yani en fazla bir iki kişiye, üç kişiye yetecek kadar. Başka ne var diyor evde? Hiçbir şey yok diyor. Sadece dışarıda bir oğlak var. O da ne kadar et çıkaracak sana? 2 kilo, 3 kilo hadi olsun 5 kilo. Bu kadar bir varlıktan bahsediyor. Diyor ki anam babam feda olsun ona diyor. Kalkıyor gidiyor o oğlağı kesiyor. Güzelce hazırlıyor. Tencerenin içerisine koyuyor, kapağını kapatıyor. Ekmeği de tandıra koy ben hemen diyor. Resulullah haber vereceğim diyor. Tabi şimdi sahabi, bine yakın sahabi aktif çalışıyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, yanına varıyor kulağına eğiliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, şöyle sizinle beraber 2-3 kişiye 3-5 kişiye yetecek kadar diyor evde hazır bir şeyim var diyor. Buyurur musunuz diyor. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da yemeğin miktarını soruyor. Ne kadar var diyor. Tarif etti işte şu kadar ya Resulallah. Az bir şey. Fırında ekmek var. Bir de bir oğlak vardı 3-5 kiloluk onu kestim. O var ondan başka bir şey yok. Efendimiz oh oh diyor. Hem diyor çokmuş hem de güzelmiş yemek diyor. Sesli bir şekilde yüksek bir sesle tabii önce diyor ki hanımına söyle eve var. Ben gelmeden fırından tandırdan ekmeği çıkarmasın. Yemeğin de kapağını açmasın. Peki ya Resulallah diyor ama kalkıp da haydin bakalım Cabir bize ziyafet veriyormuş buyurun diye hendek halkına sesleniyor. Hendek ahalisi hep bir arada hareketlenip hendekten çıkıp kazma küreği bırakıp Cabir'in evine doğru yönlenince Cabir radıyallahu anh Resulullah'ın emri ama endişeleniyor nasıl yetecek bu kadar adama bu kadar insana bu yemek bir de bunlar günlerdir aç. Hemen eve varıyor koşa koşa. Hanımına diyor ki ya diyor hanım diyor ben bir iş ettim ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir karşılık verdi diyor. Ne dedi diyor? Hanımına söyle ekmeği tandırdan çıkarmasın, tencereyi de açmasın. Diyor ki Allah Resulü diyor sen sayıyı söyledin mi? Ne kadar neyimiz var diye söyledin mi? Söyledim. O zaman sen Resulullah'a güven, itibar et, itimat et, gerisine karışma. O biliyor, o bilir ne yapacağını diyor. Evet. Hocam bu mükemmel bir teslimiyet. Yani bakıyoruz böyle kanaat ehli bir hanım. Neden oğlağımızı kesiyoruz? Neden evimizdeki arpayı biz heba ediyoruz ya da boşa çıkarıyoruz demiyor. Feda olsun diyor. Ve bu çok güzel bir edeptir. Yani itiraz yok. Artı bir teslimiyet var. Resulullah yiyecekse hiç önemli değil. Yani ne olduğu önemli değil. Yeter ki o bundan razı olsun duruşu var. O tevekkül ve teslimiyetle sen diyor Allah Resulüne diyor durumunu anlattın mı? Anlattın. O zaman sen Allah Resulü'nden daha mı iyi bileceksin diyor. Telaş etme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Sahabe efendilerimiz tabii aç sıraya girecek ya da kapıya doğru hücum ediyorlar. Efendimiz buyuruyor ki sıraya girin. Acele etmeyin. Bu yemek hepinize yetecek diyor. Tandırın başına oturuyor. Tencerenin başına oturuyor Resulullah Efendimiz. Tandırdan bir parça ekmek alıyor. Tencerenin içerisinden et alıyor. Koyuyor üzerine, ekmeğin üzerine koyuyor. Sahabeye veriyor. Tandırdan bir parça ekmek alıyor. Üzerine eti koyuyor, veriyor. Eti koyuyor. Sahabi diyor ki, Cabir diyor ki o yemeği binin üzerinde insana dağıttı Resulullah Efendimiz diyor. Artı yemekten de kaldı diyor. Dedi ki diyor bunu da hane halkına da ver. Onlar da karınlarını doyusunlar. Bir de komşularınıza dağıtın. Açlık belimizi büktü diyor Efendimiz. Diyor ki Cabir belki bir o kadar da diyor dağıttık diyor.
Allahu Ekber.
Bu ne o yemek bitiyor ne ekmek bitiyor. Herkese dağıttık bitti diyor Cabir radıyallahu anh. Tencereye açtık baktık ki diyor et olduğu gibi duruyor. Tandırdan ekmeğe çıkarttık ekmek olduğu gibi duruyor diyor.
Allahu Ekber.
Yani hocam bu Allah'ın ikramı.
Eyvallah.
Hani Hazreti İsa Aleyhisselam'a Maide fissema vardı ya gökyüzünden indirilen sofra. Bu sofra hocam tencerenin içinde. O oradan bereketleniyor. Oradan menbaını alıyor. Yeter ki nereye muhabbet edeceğimizi, kime muhabbet edeceğimizi bilelim. Şimdi günümüzde hocam bunu taşırsak biz zenginliklerimiz içerisinde fakirlik yaşıyoruz. Tokluklarımız içinde açlık yaşıyoruz. Bolluk içinde kıtlık yaşıyoruz. Yani bir şükürsüzlük, bir fütursuzluk, bir aymazlık, bir beğenmezlik, bir israf aldı başını gidiyor. Hele günümüz tüketim çağı oldu. Yani insanlar tüketmeyi marifet zannediyor. Ya şu karşımıza geliyor. Mesela bazen takılıyor böyle arkadaşlar, talebeler. Ya hocam işte kaç yıldır o telefonu kullanıyorsunuz? Bu benim ilk aldığım telefon diyorum. Daha ben ikinci telefon almadım diyorum. Diyor ki ya hocam olur mu öyle şey? Ya işte bu ya arkadaş bunun vazifesi ne? Alo demek. Vazifesine ihtiyaç olduğunda ihtiyacı giderim. Gideriyor mu? Gideriyor. Bundan sonrası ihtiyacın ötesi. Yani biz lüksümüzü ihtiyaç yaptık hocam.
Evet, çok
İhtiyaçlarımızı güzel. Kaybettik. Bu sefer de bir aymazlık içine girdik. Yani ihtiyaç olmayan şeyin tanımına ihtiyaç diyoruz şimdi. Yani bakıyoruz insanlar bazen açlıkla mücadele ediyor. Bazen birçok sıkıntıya sabretmesi gerekiyor. Ama lüksünden de konforundan da hiç vazgeçmiyor. Varlık içinde yokluk yaşıyor. Haset dediğimiz hadise Allah'ın vermiş olduğu taksime rıza göstermiyor. Başkasına göre yaşamaya başlıyor. Onda var bende de olsuna göre başlıyor. Ondan sonra hırslanmaya başlıyor ve kendi kanıyla zehirleniyor tabir elindeyse.
Eyvallah.
Bunlar çok önemli hocam. Yani biz Hendek'ten, sahabinin halinden ya da Hendek Savaşı gibi diğer hallerden de bu tür hallerden de çıkaracağımız en büyük ders bu hocam. Şükür.
Şükür.
Ve inşakertum ve le ezidennekum. Şükrederseniz artırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi dünya tüketme üzere kurmuş kendisini. İsraf algısı artmış. Yani bugün bir market sahibi bir ürünün üzerine fiyat koyarken o ürünün üçüncü günden sonra çöpe atılacağını biliyor kalırsa ona göre fiyatı biraz mutedil kılıp bitsin de insanların kursağından geçsin diyemiyor mesela. Yani bir zengin olma, bedavadan zengin olma, çabucak zengin olma, hayatı konforla yaşama. Ya biz geçmişimizi çabuk unuttuk hocam. Şurada daha öncesinde çok af buyurun hayvan terslerinden buğday ayıklayan torunlarız biz. Dedelerin torunlarıyız. Yokluk kıtlık dönemleri yaşadık bu ülkede ve 70-80 yıl içerisinde rüzgar çok ters farklı esmeye başladı. Çok büyük zenginlikler, büyük paralar kazandık. Eskiden bir mahallede bir bakkalı zor bulurken şimdi mahallede hocam en az 20 tane bakkal var. Market var ve şirketler var. Bakıyorsunuz bir bolluk içerisindeyiz ama nedense o bollukta herkes aç.
Eyvallah.
O bollukta hiç kimsenin bir şeyi yok. O bollukta herkes ihtiyaç sahibi. Şükür yok. Yani bunun Allah tarafından bize sorgusuz suali olur yok. Ya Cenab-ı Hak sırtımızdaki gömlekten ayağımızdaki ayakkabıya kadar her şeyin hesabını soracak.
Eyvallah.
Yani marifet burada şükredebilmek, o şükrün yerini doldurabilmek açıkçası. Fakirlik elbette gelir, bela musibet elbette gelir. Bize hendeyin vereceği en büyük derslerden bir tanesi bu fakirliktir, darlıktır, zorluktur, yokluktur. Bunlara sabretmek, tevekkül etmek ve bu noktada Cenab-ı Hakk'a şükür halinde olmak daima.
Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Hendeyi konuşmaya devam edeceğiz.
Vaktimizin
sonuna geldik.
Peki hocam, Allah razı olsun.
Sizden de Allah razı olsun. Çok güzel bir hadiseyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3-5 kişiye yetecek yemeği bin küsür sahabe efendimize ikram ederek o bereketi, o Allah'ın ikramını çok güzel ifade etmiş oldunuz, anlatmış oldunuz. Buradan yola çıkarak da biraz böyle çuvaldızı kendimize batırdık.
Evet.
İnşallah Rabbim bu tür güzel hadiselerden, bu tür güzel örneklerden ders alabilmeyi nasip eylesin.
Amin.
Şöyle kendimizi toparlamaya vesile olsun inşallah bu hadiseler. Hendek'i konuşmaya devam edeceğiz hocam. Peki. Daha savaş başlamadı.
Evet.
Daha hendek kazılıyor diyelim. Hendek kazılıyor. Önümüzdeki hafta yine bu konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, sizleri de en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.